Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam geçen hafta bizi dinleyenler anımsayacaklardır. Dinlemeyenler için bir kez daha söyleyelim. Bu Sakalar ya da İskitler olarak adlandırılan Türk Devleti'ni, Türk kavmini geçen hafta bir giriş yapmıştık. Eksik yönleri kalmıştı. Bu hafta devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız için telefon numaralarımızı anımsatayım. Hocamızla sohbete başlamadan önce 463-34-19, 463-34-21, belge geçer numaramız 463-32-84, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr, Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramızda 535-472-6011. Hocam az evvel söylediğimiz gibi İskitler, Sakalar, geçen hafta dinleyenleri dinleyicilerimiz için bir tekrar, bu hafta bizlere katılan dinleyicilerimiz için de bir giriş olsun, kimlerdi?
İskitler doğuda Mançurya'dan batıda Macaristan'a kadar bozkır coğrafyası üzerinde ortaya çıkan bir kavimdir. Bunlar bozkır coğrafyası, Orta Asya, Kuzey Asya ve Doğu Avrupa'yı içerisine alan bir kültür coğrafyasıdır. Bu coğrafya üzerinde ilk büyük bozkır devletini imparatorluk seviyesinde kurmuş olan İskitlerdir. Bunlar tamamen milattan önce 8. yüzyılda 800'lerde Çin'in kuzeybatı bölgelerinde ortaya çıkan bir takım göç hareketi sonucunda tamamen bozkır coğrafyasına yayılmışlardır. Yani hatta milattan önce 800'lerden önce de bozkır coğrafyasında varlar. Fakat bu devirler arkeolojik devirler olarak bilinmektedir. Bunları tarih sahnesine çıkaran göç hareketi milattan önceki 800'lerdeki kavimler göçüdür. Bunlar bozkır coğrafyasına yayılmalarıyla birlikte Çin kaynaklarında, Pers kaynaklarında, Asur kaynaklarında, Grek kaynaklarında İskitlerin adından söz edilmektedir. Pers kaynaklarında Saka, Çin kaynaklarında Sayı yani Sak, Asur kaynaklarında Aşkuzayi, Grek kaynaklarında Sikuitayi şeklinde geçmektedirler. Batı kaynakları etkisiyle Grek kaynaklarından hareketle bunlara işte Sikuitler yani İskitler denilmiştir. Doğu Pers kaynakları etkisiyle ise bunlara Saka adı verilmiştir yani kavme. Bunlar büyük yani Sakalar İskitlerdir. İskitler ise Sakalardır. Pers kaynakları bunu açık bir şekilde doğrulamaktadır. Çünkü Pers kaynaklarında 3 Saka grubundan söz edilmektedir. Yani Doğu Sakaları, işte Merkezi Sakalar ve Batı Sakaları olmak üzere 3 gruptur. Bunlar Saka Auma Varga, Saka Tikratao'da, Saka Tiay Paradaray şeklinde geçmektedir. Saka Tikratao'da ok şeklinde sivri başlık giyen sakalardır. Bunlar hepsi sivri başlık giymişlerdir. Mesela Esik Kurganı'ndan ortaya çıkartılmış olan altın elbiseli adamın başlığı buna
hocam, işte ben de
güzel
tam
bir örnek.
Bunu sormak istiyorum. Bu bahsettiğiniz kaynaklarda yazanları arkeolojik bulgularla desteklenmiş durumda mı?
Bunlar arkeolojik bulgularla da desteklenmiş durumda. Yani İskitlerin en azından nasıl giyindikleri, giyim kuşamları, onların kültürleri, kültürel özellikleri, yazılı kaynaklarda İskitlere dair verilen bilgiler, yani çok iyi yay gericisi, ok atıcısı olmaları, süvari kıyafeti giymeleri. Bu süvari kıyafeti, bu yani temel Türk kıyafeti, bu modern kıyafetin de temelini oluşturmaktadır.
Hocam yani, şimdi burada bir soru daha akla geliyor. Bu az evvel bahsettiğiniz kurgan, yani korgandan türemiş sözcükte. Bu ortaya çıkan bu bahsettiğiniz altın elbiseli adam neden örneğin bir Hun Kağan'ı değil de Sakka Kağan'ıdır diye yargıya varabiliyor bilim dünyası?
Şimdi genel olarak tabii o çevreye bakıldığı zaman bu milattan önce 5. yüzyıla tarihlendirilen bir kurgan ve buluntu, o yayılma aksına hem bozkırların doğusunda hem de batısında görülüyor. Bazıları aslında bunu Hunlara da atfedenler var. Yani genel olarak bakıldığında. Fakat
onun biz, için sordum hocam, evet.
Biz de bozkır çevresine baktığımız zaman, bozkır kavimlerinin yapılanmasına baktığınızda, bir devlet çökerken başka bir devlet kolayca çıkabilmiştir. Bunu kolayca ortaya çıkarabilen unsur, yani temel unsur boy yapılanmalarıdır. Boylar temel unsurlardır ve parçalanmayan unsurlardır. Yani devlet yapısı içerisinde hazır parçalar gibi bunları görebiliriz. Yani bir takım dağılıp birleşmelerle bunların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunu şu şekilde belirtebilirim mesela. İşte bu Sakka Tikratao'da ok şeklinde sivri başlık giyen sakalar, yani merkezi sakalara baktığımızda bu merkezi sakaların ya da Grek kaynaklarında geçen massaget, yani ma büyük anlamına geliyor burada. Ma sak, yani büyük saka. Hatta ka sakta da, şu günümüzdeki kazaklar için ka da büyük. Büyük sak. Büyük saka.
Evet.
Yani coğrafi olarak da oturuyor bu tanımlamalar. Hun devletinin büyümeye başlamasına, mesela Hun Hakanı Motu'nun dağınık boyları Hun adı altında topladığım döneme baktığımızda, sakaların orada zayıflamaya başladığını ve bazı boylarının kopup Hunların içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Yani yeni devlet yapılanmaları içerisinde. Onun için bazen insanların zihinlerini karıştırabiliyor bu. Aslında tabii İskitlere, yani Sakalara atfedilmekle birlikte bu Hunlara atfedilse de, herhangi bir, yani Türk tarihi açısından baktığımızda bir mahsuru bunların yoktur. Ama bir bütün içerisinde bakıldığında Sakalara ait, yani İskitlere ait başka altın elbiseli adamlar, süvari kıyafetleri de diğer bozkırların diğer alanlarında da oldukça çok ortaya çıkmıştır. Üstelik bu altın elbiseli adam dediğimiz, hatta bazıları bunun kadın olduğunu bile ileri sürüyor. Gerçi kadın olsa da fark etmez, çünkü biz İskitlere baktığımız zaman İskitlerin genç kızları da erkekler gibi giyiniyorlar, yay geriyorlar, ok atıyorlar, at üzerine biniyorlar. Hatta düşman öldürmeden evlenemiyorlar töreleri gereğince. Onun için yani kadın ve erkek olması bile burada çok şey değil. Önemli olan burada modern kıyafetin temelinin Türklerle irtibat kurabileceğimiz Türk topluluklarında ortaya çıkmış olması ve bunun temelini oluşturmasıdır. Çizme, pantolon, ceket, başlık, yani bunlara bakıldığında, yani bu da kültürün ne kadar güçlü olduğunu göstermek bakımından önemlidir.
Hocam peki bulundukları coğrafyaya göre bu buluntuların örneğin Çin tarafındaysa Çinli olmadığını, Pers tarafındaysa Pers olmadığını nereden biliyoruz?
Yani şimdi genelde kültürlerin bir takım temel özellikleri vardır. Temel özelliklerine bakarak arkeolojik boyutuyla düşündüğünüzde, yani arkeolojiye baktığınızda bir stil kritiği yapıyorsunuz. Yani kültürlerin temel özellikleri vardır. Mesela bazı kavimler söylemiş olduğum gibi pantolon, ceket giymekte, süvari kıyafetini kullanmakta. Bazılarının kıyafetleri ise entari şeklindedir. İlginç olması bakımından söyleyeceğim. Mesela Darius'un bu İskitler sakalar üzerine milattan önce 518-517 yılında özellikle Türkistan sakalarına yapmış olduğu seferde kendi askerlerine saka askeri kıyafeti giydirmesi çok ilginçtir.
Hocam ona Darius
kim? Harp hilesi deniliyor. Darius önemli Pers hükümdarlarından birisidir. Özellikle Saka İskit topluluklarına karşı doğrudan mücadele vermiştir. Mesela milattan önce 518-517'de Türkistan Sakalarına karşı, milattan önce 513'te de denizin öbür tarafına geçmiş, yani tarihi İskit olarak bilinen Sakalara karşı mücadele etmiştir. Savaş vermiştir ve dolayısıyla bu İskit Saka topluluklarını yakından tanımaktadır ve Perslerle İskitlerin mücadelesini göstermek bakımından bu önemlidir. Kendi askerlerinin buradan çıkartılabilecek sonuç şudur. Özellikle milattan önce 518-517 yıllarında işte Darius kendi askerlerine Saka askeri kıyafeti giydiriyor. Demek ki burada farklı kıyafetler giydiklerini anlıyoruz. Yani Perslerle Sakalar farklı aynı giymiyor. Kıyafeti evet. giymiyorlar. Anladım birileri hocam. Süvari kıyafeti giyiyor, birileri daha çok piyade kıyafeti evet. giyiyorlar.
Hocam şimdi 800'lerde başlıyor. İşte az evvel bahsettiğiniz 500'lerden söz ediyorsunuz. Yavaş yavaş geliyor sıfıra doğru ve ondan sonra Hunlara geçeceğiz. Ama bu esnada 300-500 yıllık bir zaman zarfında kaç tane Saka kanından bahsediyoruz bildiğimiz?
Şimdi
olması gereken kaç, bizim bildiğimiz kaç hocam?
Yani Sakaların önemli şahsiyette birçok hükümdarının adı geçiyor. Fakat bunların belgelerin yetersizliğinden, yani şöyle söyleyeyim. Bunlar bu kavimler tarih yazıp tarih yapıp tarih yazmadıklarından dolayı kendilerine ait, yani başka kavimlerde olduğu gibi ya da Çin yıllıklarında olduğu gibi yıllıkları yoktur. Ancak biz bunları çağdaş kavimlerin kaynaklarından öğrenebiliyoruz. Mesela işte İskit hükümdarlarından, Saka hükümdarlarından Homarges ya da kavme adını verilen Homarges bir İskit hükümdarı olarak biliniyor. İşte Darius'la mücadele eden Idanthyrhos bir İskit hükümdarı olarak biliniyor. Tomris, yine Tomris bir bayan hükümdarıdır Sakaların. Tomris adı geçiyor. Yine bu Perslere karşı vermiş oldukları mücadelelerde bir Sakas Tares ismi geçiyor. Yani biz bu isimler, yani şöyle bir hanedan sırasına yerleştirebilmemiz pek mümkün olmamakla beraber ön plana çıkmış olan Saka hükümdarlarını, Saka liderlerini bu senkronik, yani çağdaş kaynaklarda geçen bilgilerden öğrenebiliyoruz. Yani Pers kaynaklarında geçtiği kadarıyla biliyoruz. Mesela Pers hükümdarı Darius bu Sakalara hile ile Saka elbisesi giydirip saldırdığında İşte orada Sirak adında bir çobanın onlara yanlış yol gösterdiği söyleniyor. Aslında Sirak orada normalde Sakalardan bir bodunun adıdır. Çünkü Sakalar boylar birliği şeklinde yapılanmıştır. Yani herhangi bir yere yabancı birinin gelip bir Türk işte şurayı gösterdi der gibi bir tabirdir. Oradaki Sirak, yani şahsın ismi değildir. Oradaki bodunun temsil eden yani, şahsın ismidir. Evet. Yani onlardan birisidir. Yani Sakalardan birisidir. Orada bu şekilde isimleri geçerken mesela Pers kaynaklarında Darius bu Türkistan Sakalarına karşı böyle hile ile bir zafer kazanmaya kalktığında kaynaklarda mesela liderlerinden Sakunka'yı yakaladım diyor, tutturdum diyor. Sakunka resmi de kabartmalar üzerine tasvir edilmiş. Yani pantoloyuyla, ceketiyle, sivri başlığıyla diğer toplumların liderlerinden ayırt edilebiliyor. Ancak biz işte isimleri böyle başlangıçtan itibaren Pers kaynaklarına ne kadar geçmişse ya da işte Asur kaynaklarına ne kadar geçmişse o şekilde öğrenebiliyoruz. Mesela Asur kaynaklarında önemli olması bakımından söylüyorum. Milattan önce 7. yüzyılın başlarından itibaren Saka toplulukları Ön Asya dünyasına da yayılıyorlar. O ara işte Urartu var, biraz alt tarafında Asur var devlet olarak. Hatta Mısır önlerine kadar yayıldıklarını biliyoruz. Bu çerçevede
evet hocam.
Bakıldığında Asur kaynaklarında bir Bartatua'nın adı geçiyor. Bartatua Grek kaynaklarında Prototyas diyor. Hatta Prototyas oğlu Matyas diyor. Asur kaynaklarında da Bartatua oğlu Madua diyor. Bu Madua bu Sakaların büyük lideri Alper Tongay'la eşleştirilebiliyor. Çünkü
evet hocam, Alper Tongay kimdir? Devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin ilginç bir sayfasının izindesiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamızla İskitleri ya da Sakaları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, az evvel söylediğiniz, adını andığınız Alper Tungay'ı ben de hemen lise yıllarıma döndüm. Hani o edebiyat derslerinde vardır, Alper Tungay öldü mü, ıssız acım kaldı mı, imdi, yürek yırtılır diye. Bu bahsettiğimiz Alper Tungay, bu Alper Tungay ve bir İskit Hakanı.
Evet, şimdi Alper Tungay için şunu diyebiliriz. Türklerin destani bilgilerine de baktığımızda Hazar Denizi'nin çevresinin İlk defa geçildiği, dolanıldığı bir hareket bu Sakaların işte doğudan batıya doğru hareketleri ve özellikle 8. yüzyılın sonlarında Hazar Denizi'nin kuzeyinde Derbent Demir Kavimler Kapısı denen yerden geçip Kafkaslara gelip oradan da Derbent Demir Kapı geçitlerinden indikleri ve Hazar Denizi'nin etrafını döndükleri bir şeydir. Yani İskit hükümdarı olarak biliniyor. Bunun hakkında farklı görüşler olmakla beraber özellikle ilk defa böyle bir geçiş gerçekleşmiştir. Ve Herodotos'ta da bunun izlerini takip edebilmek mümkündür. Yani bu destani bilgilerin izlerini takip edebilmek mümkündür. Kaynaklara bu şekilde geçmiş olduğunu biliyoruz. Özellikle bu dönem aynı zamanda bu Alper Tonga'nın hakimiyet dönemi. Herodotos'ta İskitler Küçük Asya'da 28 yıl hüküm sürdüler diyor. Yani bu aşağı yukarı onların 653'ten 628'e kadar burada 623'e kadar 25'e kadar 625'lere kadar bir gelişmeden bahsediyor. Ondan sonra İskit Saka Birliği'nin biraz yıprandığı, çünkü Alper Tonga'nın orada şey yaptığı ve Çin tarafında da İşte yeni değişmelerin olduğu ve o birliğin bozulmasıyla beraber boyların o birlikten ayrılmaya başladıkları belirtiliyor. Alper Tonga için tabii Fars kaynaklarında Afrasiyap tabiri geçiyor. Biraz Alper Tonga'ların İskitlerin büyük hükümdarı olması, hani daha sonra başkalarıyla da birleştirmeye çalışılıyor ama bir Acun Bey'i olarak bilinen önemli bir şahsiyetin uzun yıllar insanların zihinlerinde kalması söz konusudur burada. Yani tarih şuuru içerisinde baktığımızda.
Hocam, tam işte burada şu soru ortaya çıkıyor. İskitler Türktür, bir Türk imparatorluğudur diyenler bir tarafta. Bir de bildiğim kadarıyla hayır, İskitler Türk değildir diyenler var.
Yani İskitler Türk değildir diyenlere baktığımızda kısaca şunu söyleyebiliriz. İskitler üzerine 3 tane nazariye ortaya atılmıştır şimdiye kadar, görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi işte İranilik nazariyesidir, birisi Slavlık nazariyesidir. Slavlık nazariyesini savunanlar hep Ruslar olmuştur. Çünkü İskitler büyük bir kültüre, şaşalı bir kültüre sahiptirler. Atı iyi binek hayvanı olarak kullanan, atın hızı, demirin vurucu gücünden yararlanabilen, büyük bir kültür ortaya koyabilen bir milleti ve onun oluşturduğu kültürü kendilerine temel teşkil etmek üzere ataları olarak değerlendirme anlayışından kaynaklanmaktadır. Mesela bazı vazolar üzerindeki tasvirlere bakarak işte bunlar Slavların atalarıdır. Yani sadece vazolardaki tasvirler birbirlerine birçokları benzeyebilir. Yani bu sağlam bir delil teşkil etmez. Yani İranilik nazariyesini savunanlara, görüşünü savunanlara baktığınızda dar çevrelerde bazı dini yönden benzerlikler olduğuna, bazı dil bakiyelerinde tuttuğuna görüşünü ileri savunuyor. Ama bunlar içerisinde en ciddi ettiği en güçlü delillerin olduğu nazariye Ural Altay ırkı nazariyesidir.
Yani Türklere geliyor hocam.
Türklere geliyor. Evet. Onu da Ural Altay diyerek şey yapıyorlar. Aslında Ural Altaylılar kimlerdi diye baktığınızda o dönem için Türklerdi. Türklerin atalarıydı. Yok. Hatta bunu en azından bazı o Anav kültürüne de baktığımız zaman, arkeolojik kültürlere de baktığımızda en az milattan önce 5000'lerden itibaren takip edebilmek mümkündür. Yani arkeolojik devirlerde de bunun takibi mümkün olabilmektedir. Bir kavmin Türk olup olmadığını neyden ortaya çıkartılabilir sorusuna baktığımızda her şeyden önce dil bakiyelerine bakmak lazım. Dillerine ait bir takım Grek ve Latin kaynaklarında geçen isimler, şahıs isimleri, yer isimleri, diğer taraftan çivi yazılı belgelerde özellikle bu işte Doğu Anadolu, Zagros Dağları civarında özellikle Andres David Mortman'ın tespit etmiş olduğu çivi yazılı belgelere bakınca fiiller de burada Türkçe ve İskitlere, Sakalara hatta doğrudan Saka diyor, Sakalara ait olduğu bunların biliniyor. Onun haricinde dini inançlarına baktığınızda özellikle Sakaların merkezi grubunu oluşturan Massagetler için Herodotos şu ifadeyi kullanıyor. Tanrıların en hızlısı olan güneşe fanilerin en hızlısı olan atı kurban etmekteydiler diyor. Bu şu demektir. Yani güneşi biraz...
Evet hocam, Sakaların dinleri neydi?
Ha, Sakaların dinlerine baktığımızda aslında en çok bilgi Herodotos'ta geçiyor. Biraz politeist olarak, yani çok tanrılı olarak görünmekle birlikte aslında merkezi Sakalara da bakıldığında bunlarda bir tek tanrı inancının olduğunu görüyorsunuz. Bu tek tanrı inancı asıl merkezi Sakalara bakınca biraz tabii batıya doğru Greklerle münasebetler olan topluluklara baktığınızda biraz başka tanrılarda ortaya çıkartılıyor ama bunlar bir tabiat kuvvetleri gibi ortaya çıkıyor. Yani yer, hava, su onunla ilgili, yani bir takım tabiat kuvvetleri ve genelde verilen isimlere de bakıldığı zaman mesela Tabiti diyor, Tabıt, Papayos diyor, en büyük tanrı için baba, yani Babür, Bayat, büyük tanrı. Api diyor toprakla ilgili olarak, Ebe, ana, yani gibi tabirlere kullanılmasına bakılınca bile Türkçe isimler verilmiş olduğu buradan görülüyor. Çok daha önemli bir hususa temas etmek istiyorum. Aslında bu gözden kaçırılan bir husustur. Herodotos, İskit ya da Saka toplulukları için, yani Batı grubu için bile onların diyor tanrıları doğrudan diyor herhangi bir şekle kalıba sokulamaz diyor. Yani Greklerde olduğu gibi insan şeklinde tasavvur ve tasvir etme yok. Yani antropomorfizm dediğimiz antropomorflaştırma, insan şekline sokma yok. Tanrı soyut bir kavram. Sadece kılıcı onlar diyor. Onu da Greklerdeki Ares'le, savaş tanrısıyla özdeşleştirmek istiyor. Kılıç aslında zaferi, demir, kutlu demir. Yani Türklerde hep o kutlu olarak görülmüştür. Ondan dolayı burada demiri kutsallar diyor. Demir diğer Türk topluluklarında da zaman içerisinde hep kutsanmıştır. Mesela ta Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut'ta işte şu sözümde durmazsam gök girsin, kızıl çıksın derken bir anta dayalı olarak demir.
Hocam tabii bu bir farklı bir durum yani, ama pagan olmadıkları mı anlaşılıyor bütün bu?
Yani evet.
Tek tanrı, evet. Atilla'ya geldiğimizde kök tengri ya da tek tengri dininden olduğunu görüyoruz. Burada Sakalar'da bunun öncüsü yani, mü?
Sakalar'da bunun öncüsüdür diyebilirim. Biraz Batı Sakalar'ında işte tek kaynak, yegane kaynak Herodotos olduğu için biraz çoğul gibi verilmiştir. Aslında Türklerin aslı inancında bir tek tanrı var, tabiat kuvvetleri var, bir de atalar var, atalara saygı var, atalara saygıyla yad etme var. Bunu biz İskitler'de görebiliyoruz. Mesela ataların saygıyla yad edilmesi. Darius İskit ülkesine sefer düzenlediğinde İdan Türhios'a niye kaçıyorsun, niye savaşmıyorsun dediğinde bizim atalarımızın mezarları var. Onu bulursanız savaşır mıyız, savaşmayız mı diyor. Yani bir atalara saygıyı İskit topluluklarında yoğun olarak görebiliyoruz. Tabiat kuvvetlerinin kendi üzerinde etkileri olduğunu biliyoruz. Hani tabiatta var olan yağmur, rüzgar, işte mağaralar, sular, yani onların da bir takım ıdıkları var, kutluları, kutsalları var. Yani bu çerçevede bakıldığı zaman en bunu iyi açıklayabilen biraz da merkezi Sakalar için baktığımızda işte güneş dediği tek tanrı, yani taptıkları diyor tek tanrı vardır. Onu da Herodotos tabii güneş gibi algılamıştır.
Hocam zaman daralıyor. Pers kaynaklarında bu Sakaların dinlerine ilişkin alıntı yapabileceğimiz değerler var mı? Bir de Bahattin Ögel Hoca'nın bu konuda yaklaşımları var mı?
Şimdi Sakalarla özellikle Pers kaynaklarına baktığımız zaman Pers kaynaklarındaki bilgiler daha çok onların kimler olduklarını ortaya koyabilecek, yani tarihi metinlerdir. İnanç boyutuna fazla girmiyorlar. Çünkü sonuçta savaştıkları için savaştıkları kadarıyla onlar hakkında ve görüntüleri hakkında bilgi vermeye çalışıyorlar. Yani giyim kuşamları hakkında bilgi veriyorlar. Rahmetli Bahattin Ögel Hoca daha çok ağırlıklı olarak Hunlar, Göktürkler üzerinde çalıştığından dolayı İskitlere o çok küçük bir alan açmıştır.
Evet,
dolayısıyla küçük alan açtığı için yani böyle Saka, İskit dinine dayalı olabilecek böyle yoğun bilgiye rastlamak ya da bir takım bilgilere rastlamak orada pek mümkün değildir.
Hocam sizin kendi yorumunuzu şimdi ben soruyorum. Kaynaklardan yola çıkarak Sakaların tek tanrı dininde olduklarını mı düşünüyorsunuz?
Yani Sakaların dini inançlarına baktığımız zaman bir bütün olarak işlerinde farklı inanç grubu altında, aynı şemsiye altında farklı inançtan boylar, dini inanca sahip boylar olabilir. Ama bunların merkezinde tek tanrı inancı vardı. Tanrı soyut bir kavramdı. Herodotos Batı İskitler için
zaten ana nokta burası zaten. Hocam. Eğer bir soyutlama varsa evet.
Herhangi bir şekle kalıba sokulamayacağını söylüyor. Çünkü eğer böyle bir şey olsaydı tapınakları olacaktı ve tapınaklarda da kült heykellerinin olması gerekirdi. Bu çok önemli bir husus.
Ve bu yok mu hocam?
Yok. Altını çizerek söylüyorum. Yani onlar da sadece kılıcı kustuyorlar diyor. Kılıç Türkler tarafından ya da Türk toplulukları tarafından tamamen belirli bir kronolojik sıraya göre her zaman kutlu sayılmıştır.
Hocam ama burada zaten kutsanma farklı, tapınma farklı.
İşte
burada bir kutsanmadan bahsediyoruz.
Kutsanma yani evet. Onu sanki yani bir savaş tanrısıymış gibi kılıcı veriyor. Oysa başka toplumlarda tanrıyı böyle insan şeklinde tasavvur ve tasvir etme söz konusudur. Dolayısıyla tanrılar İnsanlar gibi düşünülmüştür. İnsanlar gibi yerler, içerler, evlenirler, eğlenirler. Yani o şekilde ermiş ve kendilerine de tapınak yapılarak Tanrı'nın evi olarak tapınak kullanılmıştır. Ve tapınakların içerisine de mesela Greklerde girilmez. Çünkü Tanrı'nın evi olduğu için tapınmalarını, ibadetlerini, sunularını tapınağın dışında yaparlar. Yani altar dediğimiz sunağın önünde yaparlar. Yani İskit, Saka topluluklarında bu şekilde tapınak ve sunaklar yoktur.
Evet. Hocam şimdi buradan zaman da daraldı. Farklı bir konuya geçmek istiyorum. Bir altın adamdan bahsediyorsunuz kurgandan çıkan ve dolayısıyla buradan Türklerin, İskitlerin altın işlemeciliği konusunda gelişmiş olduklarını görüyoruz, düşünebiliriz. Oysa bir bozkır kültüründen, bir bozkır medeniyetinden, yazın yaylakta, kışın kışlakta geçen bir yaşam tarzından da bahsediyoruz. Altının ve bu demir işlemeciliğinin bir yerleşik bir hayatı gerektirdiğini de biliyoruz. Şimdi sanki burada çelişkili bir durum varmış gibi bunu açmanızı rica edeceğim.
Şimdi genelde göçebelik batılı toplumlara baktığınız zaman çölde yaşayanlar için de göçebe tabirini kullanmışlardır. Bozkırda yaşayanlar için de göçebe tabirini kullanmışlardır. Aslında bozkırda yaşayanlar normalde göçebe değildir. Yani bunlar daha çok iklim şartlarına göre coğrafyayı en iyi şekilde, en akıllı şekilde kullanan topluluklardır. İskitler de bunlar arasında yer almaktadır. Yani yaylak, ilk kışlak, ilk yazlak, yazlak, güzlek diye hayatın döngüsü vardır. Bunu biz bir ölçüde yarı yerleşiklik olarak değerlendirebiliriz. Hatta Anadolu'da günümüzde yani örneğin Toroslar civarında insanların kışın köylerinde yaşadıklarını, yazın ise Torosların zirvelerine çıktıklarını ya da bu yani Bolu civarında
dağlara çıkarlar,
yani dağlara çıktıklarını evet. Yani insanların belirli yerlerde söyleyebiliriz bu iklim değişikliklerinden dolayı. Bundan dolayı kendilerinin sanatlarını geliştirmelerini, demirci olmalarını, kuyumcu olmalarını, at yetiştirmelerini, bu hayat tarzı engellememiştir, bizzat geliştirmiştir. Evet. Yani dolayısıyla bunlar basit bir göçebe olarak değerlendirilmemelidir. Her şeyden önce bir yerleşik düzenleri var, yarı yerleşiklik var. Yaylakları ve kışlakları zorunlu olmadıkça değiştirilemez.
Evet. Hocam son 1,5 dakika içerisinde yazıtlara işte Orhun Yenisey'e gelene geldiğimizde, oradaki Türkçeyi gördüğümüzde Sakaların Türkçesiyle arada bağ kurabiliyor muyuz?
Sakaların Türkçesiyle arasında bağ kurabilmemiz mümkündür. Çünkü yazılar birdenbire ortaya çıkmazlar. Orhun Bilge Kağan yazıtlarına da baktığımız zaman bunlar çok gelişmiş bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle dil bilimcileri böyle bir gelişmiş dilin ve yazının en az 1000 yıllık 2000 yıllık hatta geçmişine dikkat çekmektedirler. Bu çerçevede baktığımızda bu yazıların örnekleri öncelikle ilk örnekleri kurganlardan çıkartılmıştır. Bunun için bir tek örnek verecek olursak Esik Kurganı'ndan gümüş bir kap üzerine meşhur çıkartılmış olan evet yazı buna çok iyi örnek olarak söylenebilir. Bunlar Türkçe olarak açıklanmıştır, transkripsiyonlanmıştır. Bu yazının prototipi olarak yani temel tipi olarak bilinmektedir.
Hocam örnek sözcük verebilir miyiz son 30 saniyemizde?
Yani işte orada örnek sözcük verebilecek kurganlardan mesela beyaz maral. Yani bir şey ifade etmez gibi gözüküyor ama yani bir beyaz marala baktığınız zaman bir şey nazarlık gibi bir şeyin üzerinde. Ya da işte Kaan 23 yaşında öldü, halkın adı sanı yok oldu. Esik Kurganı'ndaki o meşhur yazı Olcay Süleymanoğlu'nun transkripsiyonlanması, değerlendirmesi.
Çok önemli bilim adamı evet hocam. Evet.
Dolayısıyla yani bunlara bir bütün olarak baktığımızda kültürel süreklilik içerisinde kronolojik evet olarak bunları takip edebilmemiz mümkün olabilmektedir.
Sevgili dinleyicilerimiz programımızı bitiriyoruz ama Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamız da bundan sonraki programlarımızda da birlikte olacağız. Hatta hocam sakaların öncesine de geçeceğiz değil mi?
İnşallah.
tekrar teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Bitirdik programımızı değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.